Ayrım 12, Mumhala 2, Aziz Nesin, sayfa 148. Taksim, 29 Aralık 1985, Pazar, saat 13.10. Bu da bir öykü. Yalnızlık durgunu. Durgun anlatılar, denizin dibinde çıldırmak, kandaki azot dipte suyun basıncıyla sıvılaşıyor. Birden yukarı çıkarsa, durgun oluyor. İbrişime mektup biçiminde yazılabilir. Bu öyküye yalnızlıklarım konusunda bütün yazdıklarımı mumhalalarda, mektuplarda, ibrişimde ve başka yerlerde toplayıp yazmalıyım. Hepsini derlemeliyim. 140 tanesinde filan. Hemen oksijen çadırına konularak basınç dengesi yavaş yavaş sağlanarak kurtarılma olasılığı var. İnsan kanındaki azot sıvılaşınca yukarıya çıktıkça tedirgin olduğundan yukarı çıkmak istemiyor. Tersine dibe dalıyor. Orada daha rahat ettiğinden. Yani ölümüne gidiyor, kurtuluşunu ölümde buluyor. Buna dip sarhoşluğu deniyor. Sözde çok dibe dalıp dibin olağanüstü ve görkemli güzelliğini gören insan, kendisini o güzellikten, güzelliğin çekiciliğinden kurtaramıyor, su yüzeyine, yukarı çıkacağına dibe dibe gidiyormuş. Yalnızlık da işte böyle. Bir kez zamanını geçirip de yalnızlığa alışmış olanlar, yani yalnızlığın vurgununu yiyenler, yalnızlığın iyice dibine inip orada olağanüstü ve görkemli güzelliğin çekiciliğine kapılanlar, yalnızlıktan kurtulmak isteseler bile kurtulamayacaklar. Hep yalnızlığın dip güzelliğinin özlemini çekip, kendilerini yalnızlığın ta dibine atarak orada boğulmaya yargılıdırlar. 1986. Cinayet işlemekten, anarşist ya da terörist olmaktan, çıldırmaktan, umutsuz aşkın karamsarlığından kurtulmak. Büyük yazarların yazmadan yaşayamam dedikleri duygu da bu olacak. Yazınca boşalıp kurtuluyor yazar. Bu olayı en belirgin olarak Goethe'nin yaşamında görüyoruz. Yasak ve acılı seviler içindeyken uzun yaşamında her umutsuz sevisini bir yapıtta ölümsüzleştirerek o sevi acılarından kurtuluyor. Vakıf, 31 Ocak 1986. Benim bir gizli topal olduğumu kimse bilmiyor. Kendim söylemesem kimse bilmezdi. Belki bilenler ya da sezenler var da inceliklerinden yüzüme vurmuyorlar. Topalladığımı neden gizliyorum? Ama topallamıyorum ki, topallamadan yürüyebiliyorum. İnme indiğinden beri evet tedavi oldum, iyileştim ama sağ yanım hastalıktan önceki o eski doğal durumuna gelemedi. Sinirlenince hem de en küçük kızgınlıkta bile, yorulunca, uykusuz kalınca sağ elimin devinisinde bir bozukluk, bir ağırlık başlıyor. Zorlanarak elimi devindiriyorum. Yorgunluk, üzüntü ya da sinirlilik artınca bu ağırlık dilime bile geçiyor. Konuşmam zorlaşıyor. Ama bunu salt ben ayrımsıyorum. Hatta dudağımın sağ köşesinde bir duyarsızlık, bir istençsizlik bile duyumsuyorum. Ama büyük sorun sağ bacağımda. Yorgun ve sinirli olayım olmayayım, sağ bacağımı zor kullanıyorum. Ama zor kullandığımı başkalarına belli etmemek için öyle çaba harcıyorum ki benim topal olduğumu başkaları ayrımsamıyor. Ne demek bu? Ben bir gizli topalım. Topallamayan bir topalım. Sağ bacağıma çok ağır bir yük bağlanmış gibi onu zorlukla ve zorlanarak kullanıyor ve zorla kullandığımı başkalarına hiç belli etmiyorum. Yorgunluk ve sinirliliğimde sağ bacağıma bağlı o görünmeyen yük daha da artıyor. Yürürken iki kez zorluk çekiyorum. Ağırlığı olan ayağımı devindirmek için ve zorlanarak yürüdüğümü başkalarına belli etmemek için. Bugüne dek başkalarının yanında aksamadığım, topallamadığım için kimse ayrımsamadı benim topal olduğumu ya da ben öyle sanıyorum. Özellikle kadınların, hele hele sevgilim olanların yanında gizli topallığımı sezdirmemeye daha çok çaba gösteriyorum. Hele merdiven çıkarken ve yokuşlarda zorlanmam daha da artıyor. Başkaları bir basamak çıkarken sanki ben her basamakta üç basamak birden çıkıyormuş gibiyim. Kimi leğin merdiven ya da yokuş çıkar inerken ya da kalabalık içinde geçerken koluma girmek isteyenler oluyor. İnceliklerinden, saygılarından, sevgilerinden. Hemen kollarından çıkmanın bir yolunu arıyorum. Yan yana yürürken, hele genç bir kadın arkadaşımla. Onlar benim sağ bacağımı nasıl zorlukla kullandığımı bilmedikleri, beni doğal yürüyor sandıkları için her zamanki gibi hızlı hızlı yürüyorlar. Oysa hastalığımdan inmeden önce ben onlardan çok daha hızlı yürürdüm. Civa gibi devingendim. Yürürken zorlandığım belli olmasın diye çok çaba harcıyorum. Yakınlarıma rahat ve hızlı yürüyemediğim için benimle birlikte ağır yürümelerini söylüyorum. Demek ki ben bir gizli topalım. Bakalım topallığımı nice zaman gizleyebileceğim. Yalnız olduğum zamanlar kendimi salıyorum, bırakıyorum. Böylesi daha rahat oluyor. Örneğin geceleri çalışma odamda ya da kitaplıkta yürür ya da gezinirken böyle salıp bırakıyorum ki kendimi Sağ ayağımı sürüye sürüye yürüyorum. Hatta kimileyin sağ ayağımı oraya buraya çarptığım oluyor. Sonra başkalarının yanında toparlandığımı düşünüp kendi kendimde alay ediyor, gülüyorum. Peki başkalarının yanında da kendimi salıp bıraksam, sağ ayağımı sürüyerek yürüsem ne olur? Fiyaka yapmak, gençlik taslamak için mi topallığımı gizliyorum? Kadın arkadaşlarım, sevgililerim genç. Onların ayağımı sürdüğümü görmesini istemem. Ama gerçek neden bu değil. Sevgililerim olmasa da bir ayağımı sürüyerek yürümeyi istemem. Elbet sürmeden yürüyebildiğim sürece. Çünkü ayağını sürüyerek yürümekte bir zavallılık vardır. İster istemez acımaları çağırır ve biraz da çirkinlik. Elimden geldiğince çirkin, zavallı ve acınası olmak istemiyorum. Bir gizli topal olduğumu yazıp yayınlayıp açıklayabilirim ama yine de ayağımı sürükleyerek yürümek, herkese topallığımı göstermek istemem. Bunu başarabildiğim sürece. Herkes bilsin benim ayağımı sürükleyerek yürüdüğümü ama hiç kimse görmesin bunu. Demek topallığımı, aksaklığımı gizlemek değil de göstermemek. Elbet bu ikisi başka şeyler. Örneğin hepimiz birbirimizin abdest ettiğini biliriz ama bunu görmeyiz ve göstermeyiz. Bunun gibi bir şey. Yaşarsam nasıl olsa gün gelecek, topallığımı güzel ve genç kadınlardan bile gizleyecek gücüm kalmayacak. İşte o zaman kendimi salar bırakır koyveririm. Miyim? Hayır, zorunda kalırım. 2 Şubat 1986. Modası geçmiş adam romanına. Profesör Joseph Jacobson'ın 21 Ocak 1986 tarihli mektubundan. You have always demanded so much from yourself, while I am content with the enjoyment of the fruit of my labors in my golden years. My children and grandchildren carry on the torch. Kendinizden hep çok şey istediniz. Oysa bana altın çağımda verdiğim emeklerin meyvelerini toplama zevki yetiyor. Meşaleyi çocuklarım ve torunlarım devraldı. Her zaman kendi kendinizden o kadar çok şey istiyorsunuz ki. Benim Jacobson'a verdiğim 2 Şubat 1986 tarihli yanıttan. Yazdıklarınızdan beni iyi tanıdığınız belli oluyor. Haklısınız, ben her zaman kendimden çok şeyler istedim ve hiçbir zaman olduğumla ve yaptığımla yetinmedim. Bunun büyük bir tedirginlik olduğunu biliyorum. Elimde olsaydı da ben de yaptıklarımla yetinip kendimden hoşnut olabilseydim. İçimde hep bir şeyleri eksik yaptığım ya da yapmam gerekli olan şeyleri yapamadığım duygusu var. Vera'ya yazdığım 2 Şubat 1986 tarihli mektuptan. Amerika'da kitaplarımı çeviren bir profesör var. Dün aldığım mektubumda benim için şöyle yazmış. Siz kendinizden çok şey isteyen bir insansınız. Bu adam beni hiç görmedi ama beni bu denli iyi anlatan başka biri çıkmadı. Tek tümceyle Aziz Nesin, işte bu. Kendinden çok şey isteyen adam. Başka kimden isteyebilirim ki? Kendime geçtiği gibi başka kime sözüm ve hükmüm geçebilir ki? Hep kendimden istiyorum. İşte bu yüzden içimde sürekli olarak işlerimi eksik yaptığım, yarıda bıraktığım ve yapmam gerekli işleri yapmadığım duygusunun tedirginliği var. Hep bu tedirginlik içinde yaşıyorum. Yapmam gereken ama yapmadığım işler. Artık zaman kalmadığını, o yaptığım işlerimi hiçbir zaman yapamayacağımı biliyorum. Evet, bu yüzden bir üzünç, bir iç ezikliği duyuyorum ama acı duymuyorum. Acınmıyor ve kendime acımıyorum. Tarihsiz, 70 yaşım kitabına kimler yazar? Artık bu kitap 75 yaşım olsun. Yaşar Kemal, Kemal Sülker, Osman Karaca, Onat Kutlar, Leyla Erbil, Vehbi Belgil, Alpay Kabacalı, Vedat Türkali, Mustafa Onanç, Mehmet Karahasanoğlu, Hikmet Koca, Hulki, noktalarla birleştirilmiş boşluklar asıl metinden, Gambo, Nazif, Rıfkı, Fahir Atabey, Meral Çelen, Vedia, Vera, Svetlana, Lenç, Lençev, Viorika, Necati Zekeriya, Şahap Balcıoğlu, Müzeffer Vanu, Şerif Hekimoğlu, Şükran Kurdakul, Enver Aytekin, Ümit Yaşar Oğuzcan, Jandarma Samim, Muzaffer, Nemika, Ateş, Ali, Ahmet, Oya, Aziz Çalışlar, Enis Olcayto, Tahsin Saraç, İlhan Selçuk, Çetin Altan, Yalçın Küçük, Sadun Aren, Mehmet Ali Aybar. Cihangir, 20 Şubat 1986 saat 18.57. Salt bu dünyada değil, bütün bir evrende kendi içimden derin ve geniş ve yüksek başka ne bulunabilir? Bu daracık sınırları içinde insan nasıl bir sonsuz? 21 Şubat 1986 Cuma. Bence şiir bir iç dürtünün yarattığı bir gereksinmeyle yaratılmalıdır. Bu da bana göre beynin değil, beyinden önce duyguların deviniyle geçmesiyle olur. Şiirde ilk kalkış duygulardır. Düşünerek, tasarlanarak şiir yazılıyorsa, önce düşünerek yani, ki o zaman şair kendini başkalarının da yerine koymaktadır. Tam özdeşleşmeden de kendini başkalarının yerine koyabilir. Sahtecilik yapmış olmaz mı? İki örnek, dağlarca. Bana istediğiniz herhangi üç sözcük verin, şiir yazayım. Behçet Kemal'in hazır şiir yazmaları, General Şahap Gürler için aklımda kalan bir dizesi, Şahap gibi gürlerdi. Giderek bu sahteciliğe varabilir. 21 Şubat 1986 Cuma, Türk-Yunan Barışı. Çocuklarımız ne istiyor bizden? Oğullarımız, kızlarımız, torunlarımız. Biz ne istedikse ana babamızdan, ana babalarımız, atalarımız ne istiyor bizden? Biz ne istedikse onlardan, barış, barış, yine hep barış. Mavi ile ak, al ile ak, Türk ile Yunan, Yunan da Türk. Derleyip devşirelim. Kan değil, gözyaşı değil, hınç değil. El ele, göz göze, kol kola, yan yana. Teyzeler, amcalar, dayılar, ablalar, abiler. Haydin hep beraber. Barış, barış, yine barış, hep barış. Asya'dan uzanıyor bu el. Avrupa'dan uzanan bu eli. Hadi Ege'de, Akdeniz'de, el ele. Bu deniz, bu gök, bu toprak. Arkadaş, yordaş, ortak. Silah değil eline, gül yaraşır. Arkadaşça, yoldaşça, ortakça bir yarış. Barış, barış, yine barış, hep barış. Havaalanı bekleme salonu. 28 Mart 1986 saat 15:35. Olağanüstü güzel bir öykü doğdu. Meşe ağacının içindeki yabancılar. Kendine benzeteceğini, kendinden yapacağını ummuştu, başaramamıştı. Hep ayrı ayrı. Çok yaşlıyken en son içine aldığı böcüm. Kararımı verdim, ayrılacağız. Ama nasıl? Sen ölünce ben de mi öleceğim? Canlıyken kurtulamıyorlar. Kuruyup çürümesini bekliyorlar, hepsi de kurtulmak için. Plastik artı sırça, artı bebek, artı demirden bir şey, artı çivi, artı kırık cam, eşittir böcüm. Bebek böcüm olacak. Derdinden kurtulamayan meşe ağacı. Meşe ağacının da derdi var. Bebek önceleri beni koruman altına al. Bana sahip çık, benim sahibim ol, koru beni. Sen benim güvenimsin diye yalvarmaktadır. Bebeğin oraya atılana dek horlanışı da anlatılır. Zengin çocuklarından arta arta oraya atılmıştır. Çöp tenekesinden yoksul çocuğu bulmuştur. Başlangıçta meşe onu kendine almak istemez ama öyle yalvarır ki acır. Soğuk, kar sonunda koynunu alır. Önce meşe ağacı anlatılacak, sonra bebek anlatılacak. Aynen böcüm. Vakıf, 30 Nisan 1986 saat 8:30. Aşırılıkla denge, taşkınlıkla ölçülülük, düşle gerçek, düşlemle gerçekçilik arasında gidip gelmekteyim. Bana gerçekçi denilebilir ama düşlemci de denilebilir. Dengesizliğe varan aşırılıklarım da var ama aynı zamanda ölçülü ve dengeliyim. Ne zaman ve nerelerde dengesizliğe, aşırılığa, taşkınlığa, düşlemlere kapılıyorum? Bunu anlayabilir miyim? Yanılma payımı da hesaba katarak diyebilirim ki, yaşanmamışlarımı özlediğimde ve onları yaşamaya çalıştığımda, eksikliklerimi gidermek istediğimde, yani kendimle bütünleşemediğim zamanlarımda dengesiz, aşırı, taşkın, düşlemci oluyorum. Bu durumlarım aslında gerçekçi, usçu, dengeli, ölçülüyüm ki, oranlarsak yaşamımın daha çoğunun gerçekçi, dengeli, ölçülü geçtiğini sanıyorum. Belki de uzun süren dengelilik, gerçekçilik, ölçülülük yeniden aynı duruma gelebilmem için zaman zaman aşırılık patlamalarına itebiliyor beni. 21 Mayıs 1986. Daha çok yatmak isteği uyanıyor. Dinlendikçe daha çok yoruluyorum. Beni çeken nedir? Nedir bu güç ki beni her gün daha da çok yere yere, aşağı aşağı çekmektedir? Bu çekim çok belli ki ölüm, ölümün gücü. Var gücümle karşı koymaya, kendimi bu çekimden kurtarmaya çalışıyorum. 2 gün önce gördüğüm bir düş, ölümün bu çekimine karşı duymaya gelişimi simgeliyordu. Öğrencilerin çuval yarışında olduğu gibi bir çuvalın içine girmişim. Belime dek varan çuvalın ağzını iki elimle kavrayıp kendimi yukarı kaldırıyorum ve kolaylıkla çuvalın içinde yerden yükseliyorum. Yerden 1 metre kadar bir yükseklikte kendimi kolaylıkla kaldırarak sanki yere yakın uçar gibi gidiyorum. Çevremdekiler şaşkınlık ve tansıyarak beni seyrediyorlar. Ben başarımdan öyle keyifliyim ki beni seyredenlerin isterlerse kendilerini benim gibi bir çuvala sokarak elleriyle çuvalı havaya kaldırıp yürümeden uçarak gidebileceklerini, Ama bunu şimdiye dek akıl edemediklerini düşünerek keyifleniyorum ve neden daha önce bu denemeyi yapmadığıma da şaşırıyorum. Ve yine çuval içinde yere yakın uçarken kendi kendimin önünde çökmekteyim. Bunu salt ben ayrımsıyorum. Başkalarına göre iyi ve sağlıklı görünmekteyim. Oysa gerçekte günden güne daha çok çöküyorum. Sanki yerin, aşağıların doğal yerçekiminden çok öte, sanki mıknatıs gibi artı bir çekimi daha var. Beni bütün gövdemle, bütün organlarımla aşağı aşağı çekmekte ve bu çekiş gücü gittikçe artıyor ve karşı koyamaz oldum. Bu beni yere aşağı çekiş, bende güçsüzlük, yorgunluk, halsizlik, isteksizlik biçiminde beliriyor. Hep yatmak, uzanmak, uyumak isteği, istekten öte bir zorlanma duyuyorum. Günlerim bu çekime karşı koymaya çalışmakla geçiyor. Kendi kendimle savaşım içindeyim, çekime karşı koymak. Ama sonuçta hep yeniliyorum. Coşkum kalmadı. Daha doğrusu eski coşkum var da o coşkumun ortaya koyması gereken iş yok. Sürekli olarak çalışmaya çalışıyorum. Sürekli olarak dinlenirsem, uyursam, yatarsam güç toplayıp daha iyi çalışabilirim diye kendimi kandırmaya uğraşıyorum. Ama boşuna. Yattıkça aklıma kendimi saçlarımdan tutup havaya kaldırma tasarım geldi. Kimi olanaksızlık ölçüsündeki zorluklar için hep bu örneği veririm. Örneğin şöyle. Bir sanatçının bütün zorluklara sanat kişiliğini bulduktan sonra kendini biçim ve biçemi yani bütünüyle değiştirmesi, kendi saçlarından tutup kendini havaya kaldırması kertesinde zordur. Bu ve buna benzer zorluklar için veririm bu örneği. Düşümde çuvalın içinde kendimi yerden kaldırıp giderken, işte bu tasarımı saçımdan tutarak kendimi havaya kaldırma olanaksızlığını düşünüyorum. Ne akılsızmışım ki diyorum içimden, saçlarımdan tutup kendimi yerden kaldırmanın olanaksızlığını anlamışım da, içine girdiğim çuvalı iki elimle tutup kaldırarak yerden yüksekte gitmeyi hiç düşünememişim. 2 gün önceki gündüz uykumda gördüğüm düş bu. Bu düşü şöyle yorumluyorum. Kendi kendimi çalışmaya zorlamamın bir simgesi bu. Düşümde çuval içinde kendimi havaya kaldırarak bu olanaksızlığı bile başarıyorum ama gerçek yaşamda bir de başaramıyorum. Kendimi yerden kaldıramıyorum bir türlü. Kendimi çok yoğunlaşmış, koyulaşmış, bulamaçlaşmış bir sıvı madde gibi duyumsamaya başladım. Bir türlü kendi kendimi derleyip toparlayamıyorum. Bir bulamaç gibi bayılıyorum, akıyorum, dağılıyorum. Bu gece 20 Mayıs 1986 Salı, çocuklar erken acıkmışlar. Saat 19'da akşam yemeği yedik. Saat 19.30'da yemekten çalışma odama geldim. Öyle bir uyku bastırdı ki, olur şey değil. Üstelik gündüz 2 saat uyumuştum. Peki günlerim de gecelerim de uykuyla mı geçecek? Ben ki günde 5 saat uykuyla yetinip durmadan çalışan, okuyan, yazan bir yazardım. 50-60 yaşıma dek üst üste 2-3 gün ve gece uyumadan çalıştığım bile olurdu. Peki ne oldu bana böyle? Eskiden bir günde uyuduğum saat kadar şimdi ancak çalışabiliyorum. Belki daha bile az. Çok direndim ama uykunun ağırlığına dayanamadım. Saat 20'de çalışma odamda yattım ki 1-2 saat uyuyup uyanır yine çalışma odamda çalışırım diye. Yatak odamda uyusam rahat yatakta sabaha dek uyur kalırım diye çekindim. Burada kanepede uyumak ne de olsa tedirginlik verdiğinden erken uyanırım. Öyle de oldu. Düşümde Vala'yı gördüm. Düşümde Vala ölmemiş miydi diye düşünüyorum bir yandan. Bir gazete yönetim evinde bir odadayız. Tercüman gazetesiymiş. Vala orada yazıyormuş. O hınzır hınzır esprilerini yapıyor. Ben de faka basmamak için daha atak karşılıklar veriyorum. Sonra Vala gidiyor. Birden eşi Müzehher'in adı aklıma geliyor. Sanki Müzehher'in adı Zeynep'miş gibi geliyor bana. Nedense. Ama ikircimliyim. Giderken Vala'ya, Zeynep'e selamlar diyorum. Vala birkaç adım gidip dönüyor. Bana hınsırca o gizli alayla, ben de merhum validenize selam ederim diyor ve gidiyor. Neden böyle söyledi diye düşünüyorum. Olsa olsa Vala'nın annesinin adı Zeynep'tir de ben onun rahmetli annesine selam gönderince o da benim anneme selam gönderiyor diye unutkanlığımdan utanıyorum. Uyandım. Saat 00:12. Tuvalete gittim. Artık yazarım. Böcümün dosyası 4 gündür masamın üstünde duruyor. Hala güncemi yazacağım. Hayır, öyle bir uykum var ki çalışamayacağım. Ne yapsam? Bir kez yatağıma gidip iyice uyuyayım, uykumu alayım da yarın dinç kalkar çalışırım. Her zamanki gibi yine kendimi kandırdığımı biliyorum. Hayır, yarın sabah yine yorgun, yine isteksiz, yine uykulu kalkacağım. Çay yaptım. Kendi kendimi çalışmaya zorluyorum. Olmuyor. Okumam gereken o kerte çok kitap birikti ki. Yatağıma uzanır kitap okurum diye kendimi kandırıyorum. Okuyamam, uyurum. Çay içerek radyoyu dinliyorum. Çalışmak için direniyorum. Kime karşı? Uykuya, bitmeyen yorgunluğa, hiç dinmeyen isteksizliğe karşı direniyorum. Gerçekte bütün bunlar ölümdür. Ölüme karşı ölmemek için direniyorum. Bana öyle geliyor ki elbette öyle değil. Dünyada hiç kimse kendisini benim gibi çalışmaya zorlamamış, çalışmak için benim kadar direnmemiştir. Son yıllarda gittikçe artarak çalışmamak için bahaneler uydurmaya başladım. Üzerinde çalışacağım işin çevresinde dolaylarında dolanıp duruyor, bir türlü ana işe giremiyorum. Kendime bile itiraf edemesem de o ana işten korkuyorum. Oldum olasıya yazmaktan korkmuşumdur. Hep korkarak yazmışımdır ama yaşlandıkça yazmaktan korkum artıyor. Bu gece öyle sanıyorum ki, sanmaktan öte inanıyorum ki, bu notları yazmam bile ana şeylerden uzaklaşmak için bir bahane. Hep kaçıyorum. Ana işlerden kaçıyorum hem de. Kendi kendimi kandırarak, oyalayarak. Yazmaktan korkan bir yazar oldum. Oysa ne çok, ne çok, ne çok yazmam gereken konular var. Dosyalar dolusu. Buna karşın yine de her gün aklıma gelen yeni konuları not edip dosyalarına yerleştiriyorum. Oyun, öykü, şiir, roman, deneme notları. Kim yazacak bunları, ne zaman yazacak? Benden başka hiç kimsenin işine yaramaz. Okuyamazlar bile bu eski Türkçe notları. Bunları düşündükçe kendi kendime acımaya başlıyorum. Arkamda hiç kimsenin işine yaramayacak hazineler bırakacağım. Öyleyse hadi çalışsan ya, ne duruyorsun? Coşkum da gücüm de kalmadı. Belki de gücüm kalmadığı için coşkum da bitti. Son zamanlarda seviye ilişkilerimi düşünüyorum. Sanırım ki kendim de ayrımsamadan seviye ilişkilerimde bencil davranıyorum. Bu bencillik bilerek, isteyerek değil, bilinç altında. Belki de hiç böyle değil de ben kendi kendime iftira ediyorum. Sevgililerim var, aslında biliyorum. Benim gibi insanlar için sevgililerim var demek, hiç sevgilim yok demektir. Çünkü ben tekçi insanım. Sevdiğim ve beni de seven tek sevgilim olsun, sevgililerim olmayacak, sevgilim olacak. Sevgililerim hepsi de genç ve güzel ve cana yakın ve çekici. Benim yaşımda bir insan için durum övünülesi değil, kınanası bir durum. Peki nedir bu benim aşırı sevgim? Bir nedeni olacak, bir nedeni değil. Nedenleri olacak. Hala cinsel gücümün bir türlü sıfırlanmayışı, cinsel isteğimin artması bu yaşlılıktan olabilir, sönmekte olan mumun son kez birden parlaması gibi, yalnızlıktan kurtulma çabaları gibi. Ama bu daha başka nedenlerden ayrı bir neden, bir gizli neden daha keşfettim. Ben sanırım yazma coşkusunu kazanmak için bana yazma gücü, isteği versin diye seviyi gereksiniyorum. Bunun böyle olduğunu da tam bilmiyorum. Vücudun kimilerinin suya, tuza ya da şekere gereksinmesi gibi. Ruhsal yapım da çalışabilme gücümü kazanmak, çalışma isteği duymam için sevimi istiyor. Bu bilinç yüzüne çıkmış bir duygu değil, yani bilerek böyle yapmıyorum. Kendiliğinden böyle oluyor. Düşündükçe düşündükçe böyle olduğunu bulur gibi oluyorum. O seviyi, hangi seviyse o, bulursam durmadan çalışıp yazacağımı, o coşkuyu, o gücü elde edeceğimi sanıyorum. Elbette bu bir imgelem. Bu bakımdan ben Doğu Karadenizli köylülere benziyorum. Doğu Karadenizli köylünün toprağı çok kıt olduğundan, çektiği büyük geçim zorluğundan kurtulmak için çok çocuk yapar ki bunlar ailenin geçimine yardımcı destek olsunlar. Oysa tam tersi olur. Bir çalışan olarak aileyi geçim sıkıntısından kurtarsın diye yapılan çocuklar, büyümek, yetişmek için aileye asılarak, yüklenerek geçim sıkıntısının daha da artmasına neden olurlar. Benim seviye ilişkilerim de öyle. Bilmeden, ayrımsamadan, bilinçaltı bir duyguyla bana çalışma isteği, coşkusu, gücü versin diye uzandığım seviler, sonunda tam tersine bana güçsüzlük, isteksizlik, yorgunluk veriyor. Beni bozguna uğratıyor. Bütün bana kazandırdıkları, bir sürü yazılacak konulara esinletmeleri ki artık onları yazmaya zamanım da kalmadı. Şimdi 21 Mayıs 1986, saat 02:48 oldu. Böcüm dosyasını yazabilirim. Sonra da tasarladığım gölge yazısını yazmaya çalışacağım. Ne olursa olsun, işte kendimi aldattım ve yazıyorum. Yeniden çay yaptım. 12. ayrımın sonu, sayfa 161.